Ayrım 3.
Bu iki sistem, özellikle de Bake modeli, alanda çok etkili olmuştur. Bake ve arkadaşlarının 1979'da yayınladıkları kitap, bir çeşit bilişsel terapi el kitabıdır. Kullanılan teknikler ve nasıl kullanıldıkları ayrıntılı olarak örneklerle anlatılmaktadır. Terapinin bir çeşit işe vuruk tanımı yapılmış, dolayısıyla araştırılmasını kolaylaştırarak bu alandaki bilimsel çalışmaları teşvik etmiştir. Bilişsel tedavide yeni gelişmeler. 1. Bilişsel tedavilerin çeşitlenmesi. Çeşitli terapi okullarını ya da tekniklerini bütünleştirme çabaları, bilişsel terapi süresince bilişsel olmayan öğelerin katılmasına yol açmış ve bilişsel tedavide yeni akımların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yeni akımlardan kısaca söz edilecektir. Safran ve Segal 1990, öncülüğünü yaptığı bilişsel kişiler arası yaklaşıma göre, psikopatoloji ve terapide kişiler arası ilişkiler temeldir. Terapide kişiler arası ilişkilerle ilgili temel şemaların ele alınması üzerinde önemli durulmaktadır. Kişiler arası şema, kişinin ilk bağlandığı insanlarla ilişkisine dayalı olarak soyutladığı ve bu insanlarla bağlılığı ve ilişkiyi sürdürme olasılığını arttıran ilişki biçimlerini yordamayı sağlamada kullanılan temel şemadır. Safran, terapist hasta ilişkisini de temel kişiler arası şemayı yansıtabilecek ve terapide kullanılabilecek önemli bir unsur olarak görür. Yapısal gelişimsel yaklaşım. Guadino ve Lutonin 1983 yaklaşımları gelişim kuramına ve bilginin yapısal modeline dayanmaktadır. Emosyonel bozukluk ve iyilik durumlarında kişinin kendiyle ilgili bilgileri büyük önem taşır. Bağlılık kişinin kendini tanımasında temel bir rol oynar. Guadino ve Liotti bilişsel olayları temel ve yüzeysel olarak ikiye ayırırlar. Temel bilişsel olaylar kişinin kendiliği ile ilgili yaşantılarında önemli yeri tutar. Böylece temel bilişsel süreçlerde olan değişiklikler çok daha kalıcı değişikliklere yol açar. 2. Bilişsel psikolojinin bilimle kaynaşması. Bilişsel psikolojinin amacı, insan zihninin yapısını anlamak ve işleyişini yöneten ilkeleri ortaya çıkartmaktır. İnsanın dış dünyayı bilmesini sağlayan süreçlerin anlaşılması, bilginin niteliği, türleri ve değişmeleri, bilgiler arası karşılıklı bağımlılık ve etkileşimler bilişsel psikolojinin konularıdır. İnsan zihnini anlamaya yönelik çalışmalar, bilişsel psikolojinin sınırları içinde değildir. Canlılar aleminde ve elektronik sistemlerdeki çeşitli biliş biçimlerini hedef alan disiplinler arası bilim ortaya çıkmıştır. Bu iki bilim dalının sağladığı yöntem, bilgi birikimi ve kavramlarla psikopatolojideki bilişsel kuram arasındaki bağlantının daha açık bir şekilde ortaya konmasını gerektirmektedir. Örneğin, Bacon kullandığı şekliyle şema kavramı eleştirilmekte ve yeterince özgül olmadığı belirtilmektedir. Alanda bu iki paralel gelişmeyi bağdaştırma çalışmaları ve ilgili araştırmalar önemli gelişmeler olarak görülmektedir. 3. Bilişsel terapinin uygulama alanlarının genişlemesi. Bilişsel terapinin yaygın olarak kullanıldığı ilk bozukluk depresyondur. İlk olarak Bake, depresyonun gelişimini bilişsel açıdan açıklamıştır. Ancak bugün yalnız depresyonun değil, birçok bozukluğun bilişsel formülasyonu yapılmaktadır. Depresyon dışındaki psikiyatrik bozukluklarda sistematik bilgi işleme yanlılıkları olduğu ileri sürülmektedir. Hem başkalarıyla olan ilişkide olduğu gibi dış çevreden gelen bilgi, hem de içten gelen bilgiler çarpıtılabilir. Örneğin, panik bozukluğunda hasta içten gelen uyaranları yanlış yorumlamaktadır. Bilişsel davranışçı yaklaşım artık çeşitli anksiyete bozukluklarında, obsesyonel bozukluklarda, somatik problemlerde, cinsel işlev bozukluklarında, yeme bozukluklarında ve kişilik bozukluklarında kullanılmaktadır. Depresyonun bilişsel kuramı. Depresyonun bilişsel kuramı, Bacon bilişsel kuramı temel alınarak tartışılacaktır. Bu kuramda 4 temel öğe vardır. Bunlar, 1. Olumsuz üçlü. Kendini, dünya ve yaşantıları, geleceği olumsuz algılama. 2. Olumsuz düşüncelerin otomatik olarak ortaya çıkması. 3. Bilgi işlemede ve algıda sistematik hataların olması. 4. Temel işlevsel olmayan sayıltıların ortaya çıkması. Olumsuz üçlü. İlk öğesi hastanın kendini değersiz, yetersiz, ahlaken ya da fiziksel olarak özürlü olarak algılamasını kapsar. Hasta geçmişte olan olumsuz olaylardan kendini sorumlu tutar ve başkaları tarafından beğenilmediğini düşünür. Olumsuz üçlünün ikinci öğesi hastanın çevresiyle olan ilişkilerini ve yaşantılarını olumsuz olarak algılaması ile ilgilidir. Kendinden çok şey talep edildiğini, dünyanın aşılamayacak güçlüklerle dolu olduğunu düşünür. Aynı şekilde gelecek, karanlık, başarısızlıklara gebe, ümitsiz bir durum olarak algılanır. Beck, 1967, bu olumsuz bilişsel kavramların depresif sendromun özelliği olan hemen bütün belirtileri açıklayabileceğini söylemektedir. Otomatik düşünceler. Olumsuz düşüncelerin otomatik olarak ortaya çıkması da depresyonun bilişsel kuramının önemli bir yönüdür. Bu işlevsel olmayan düşünceler, hasta önceden planlamadan, yargılamadan, düşünmeden çabuk ve otomatik olarak ortaya çıkarlar. Otomatik düşünceler doğrudan daha temel işlevsel olmayan şemaları ya da sayıltıları yansıtırlar ve hasta tarafından doğru olarak kabul edilirler. Bu düşünceler bazen o kadar çabuk oluşurlar ki hasta bunların farkında olamayabilir. Bilişsel terapide ilk başta ele alınan konulardan biri de hastaya bu otomatik düşüncelerini yakalamayı öğretmek ve bu düşüncelerin duygu ve davranışları nasıl etkilediğini göstermektir. Sistematik hatalar. Hastanın kendini, çevresini ve geleceğini olumsuz olarak algılamasında önemli etkilerden biri de bilgi işlemede yapılan sistematik hatalardır. Beck, 1967-1976, bu hataları aşağıdaki şekilde sıralamaktadır. Seçici algılama. Bir durumun seçici olarak belli bir ayrıntısının algılanması, diğer önemli özelliklerin ise göz ardı edilmesi. Örnek, bugün her şey ters gitti. Hiç iyi giden bir şey olmadı. Abartma. Olumsuz olayları büyütme. Örnek, gece uykusuz kalan bir hastanın bunu bir felaket olarak düşünmesi. Küçümseme. Olumlu olayları küçümseme. Örnek, sınavdan iyi not alan bir öğrencinin bunu herkes yapabilirdi. Önemli bir şey değil. Aşırı genelleme. Bir tek olaydan genel kurallar çıkartma. Örnek, ufak bir hata yapan hasta, elime aldığım her şeyi berbat ederim. Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamam. Bireyselleştirme. Günlük aksiliklerden kendini sorumlu tutma. Örnek, onu görmediği için geçip giden arkadaşının arkasından, herhalde onu kızdıracak bir şey yaptım. Ya hep ya hiç tarzı düşünme. Olaylar siyah beyaz, çok kötü, fevkalade, iyi kötü gibi iki uçta algılanır. Örnek, ben bir hiçim, çok başarısızım. Keyfi çıkarsama. Kanıt olmadan ya da aksi kanıt olduğu halde bazı sonuçlara ulaşma. Örnek, terapide verilen ilk ödevde güçlük yaşayan birinin bu tedavi bir işe yaramayacak diye düşünmesi. Bu tip sistematik hatalar sadece hastalar tarafından yapılmakta, sağlıklı insanlarda da görülmektedir. Ancak depresyondaki hastalar bu hataları çok sık ve yaygın olarak yapmakta ve onları değiştirmek ellerinde değilmiş gibi algılamaktadırlar. Bu hatalar aynı zamanda hastanın kendini olumsuz algılamasını sürdürme işlevi göstermektedir. Terapide ele alınan önemli konulardan bir diğeri de bilişsel hataları tanımlamak ve düzeltmektir. İşlevsel olmayan şemalar. Depresyonun bilişsel kuramı ile ilgili dördüncü ve en önemli kavram ise temel işlevsel olmayan sayıltılardır. Bu sayıltı ya da inançlar genellikle başlangıcı çocukluk döneminde olan, yaşam boyu gelişen, oldukça değişmez ve kalıcı özelliklerdir. Bireyin ne yaparsa yapsın kendini değerli hissedebilmesi için başkalarının onayının gerektiğine inanması. Başarılı sayılabilmek için her alanda başarılı olma zorunluluğunu hissetme ya da yaşamda her şeyin kontrol edilebileceğine inanma, işlevsel olmayan düşüncelere örnek olarak verilebilir. Bu çeşit fikir ve inançlar sürekli olarak bilişsel çarpıtmalarla desteklenmektedir. Şema kavramı bilişsel kuramda çok önemli bir yer tuttuğu için biraz daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Şemalar olayları algılarken bize anlam çerçeveleri sağlarlar. İnsanlar arası ilişki büyük ölçüde ortak şemalara dayanmaktadır. Bilgiyi bellekte saklayabilmek, farklı duyu organlarından gelen bilgileri birleştirebilmek, birbiriyle ilişkili bilgileri hatırlayabilmek, şemalar yardımıyla olmaktadır. Şemaların tekrarlanarak gelişmeleri ve otomatik işleyen zihinsel birimler biçimine dönüşmeleri uzun yıllar sürmektedir. Depresyonun dört temel öğesini gözden geçirdiğimiz zaman ilk ikisinin bilişsel üçlü ve otomatik düşüncelerin içerikle ilgili olduğu görülmektedir. Bilişsel içerik, bireyin erişilebilir düşünce ve imgeleridir. Sorgulamayla kolayca ortaya çıkabilir. Özellikle kısa ve zaman sınırlı tedavide içerikle ilgili çalışmalar tedavinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bilişsel hatalar ise bilişsel süreçle ilgilidir. Bilişsel süreç, bilginin işlenmesiyle ilgili süreçleri kapsar. Bu hataların gösterilip bilgi işleme sürecinde değişikliğe yol açma, depresif belirtilerin devamını önlemede kullanılmaktadır. Şemalar ya da temel sayıltılar ise yapısal temel taşlar olarak kavramsallaştırılır. Genellikle kısa süreli tedavilerde bilişsel yapıda değişiklik sağlamak güçtür. Depresyonun tekrarını önleyici en önemli etkenlerden biri de yapısal öğeleri değiştirmektir. Depresyonun gelişimi. Bacon 1967 formülasyonuna göre bilişsel model tablo 1'de şematik olarak gösterilmektedir. Bu şekile göre erken yaşantılar hastanın kendi ve dünya ile ilgili bazı temel işlevsel olmayan şemaların gelişmesine yol açar. Bu şemalar daha sonra algıları organize etmede ve davranışları yöneltmede kullanılır. Kişinin dünyasını yordayabilmesi ve yaşantılarını anlamlandırabilmesi normal işlev göstermesi için gereklidir. Ancak bazı sayıltılar son derece katı, uçta, değişmeye dirençli ve bu nedenle de işlevsel değildirler. Böylece depresyon gelişmesine zemin hazırlarlar. Ancak yalnızca işlevsel olmayan şema ve sayıltıların olması tek başına depresyon oluşumunu açıklayamaz. Sorun, bireyin yaşamında o şema ya da şemaları aktive eden kritik olayların meydana gelmesiyle başlar. Örneğin, kişisel değer yalnızca başarıya bağlıdır. İnancı başarısızlıkla karşılaşınca depresyona yol açabilir. Aynı şekilde mutlu olmak için sevinmek gerekir tarzındaki bir sayıltı redle karşılaşınca depresyonu kışkırtabilir. İşlevsel olmayan düşünceler aktive olunca olumsuz otomatik düşünce bombardımanına yol açarlar. Hoşa gitmeyen duygularla ilintili olduğu için bu düşüncelere olumsuz denmektedir. Kişinin kontrolü olmadan akla geliverirler. Otomatik düşünceler, günlük yaşantıların yorumlanması, gelecekle ilgili tahminler ya da geçmişte olanların anımsanması ile ilgili olabilirler. Otomatik düşünceler depresyonunun diğer belirtilerine yol açar. Aktivite düzeyinde azalma, geri çekilme gibi davranışsal, ilgi kaybı, hareketsizlik gibi motivasyonel, suçlanma, anksiyete, üzüntü gibi duygusal ve dikkati toplayamama, uyku bozuklukları gibi bilişsel belirtiler ortaya çıkar. Depresyon geliştikçe olumsuz otomatik düşünceler daha sıklaşır ve şiddeti artar, rasyonel düşüncede azalma gözlenir. Bu süreç gittikçe artan ve devamlılık gösteren çökkün duygu durumla desteklenir. Böylece kısır döngü oluşur. Bir yanda depresyonun artması daha fazla depresif düşünceye yol açar ve bu düşüncelere inanma olasılığını arttırır. Diğer yandan ise depresif düşüncelerin çokluğu ve bunlara daha fazla inanma depresyonun derecesini arttırır. Bilişsel terapist bu kısır döngüyü hastaya olumsuz düşüncelerini sorgulamasını, sonra da bu düşüncelerin temelindeki sayıltılarını değiştirmesini öğreterek kırmaya çalışır. Tablo 1. Depresyonun bilişsel modeli. Erken yaşantılar, küçük yaşta baba kaybı, fonksiyonel olmayan sayıltılar, aşağılık biriyim. Diğer insanların dediklerini yapmazsam beni reddederler. Kritik olaylar, boşanma, olumsuz otomatik düşünceler, bütün bunlar benim suçum, sonsuza kadar yalnız kalacağım, aptalın biriyim, belirtiler. Davranışsal, aktivite düzeyinde düşme, sosyal ilişkilerde azalma, motivasyonel, ilgi ve istek kaybı, bilişsel, konsantrasyon güçlüğü, kararsızlık, intihar düşünceleri, duygusal, üzüntü, anksiyete, suçluluk, utanç. Somatik, uykusuzluk, iştahsızlık. Depresyonun bilişsel davranışçı tedavisinin özellikleri. Bake ve arkadaşlarının 1979 tanımıyla bilişsel terapi aktif, direktif, zaman sınırlı ve yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın altında bireyin duygu ve davranışlarının büyük ölçüde dünyayı yorumlayıp algılamasıyla tayin edildiği şeklindeki kuramsal görüş vardır. Bilişsel terapinin temel özellikleri aşağıda özetlenmektedir. 1. Yapısal. Her terapi görüşmesi hastanın ve terapistin anlaştığı şekilde planlanır. 2. Aktif. Hem terapist hem hasta aktif olarak terapi sürecine katılırlar. Terapi ilişkisi önemlidir. 3. Direktif. Terapist görüşmeyi idare eder. 4. Esnek. Tedavinin gidişine göre hastanın gereksinimleri göz önüne alınarak uygun teknikler ve ev ödevleri seçilir. 5. Kurama dayalı. Tedavi psikiyatrik bozuklukların bilişsel kuramına dayalıdır. Çeşitli tekniklerin altta yatan bir rasyonele göre uygulamalarını içerir. 6. Kısa ve zaman sınırlı. Hastaların bağımsız başa çıkma yöntemlerini geliştirmeleri yüreklendirilir. 7. Soruna yönelik. Odak sorunları sürdüren faktörleri anlamak ve ortadan kaldırmaktır. Bilişsel terapi bir çeşit problem çözme yöntemi olarak algılanabilir. Hastalar depresyonu da içeren çeşitli sorunlarla başvururlar. Depresif düşünce tarzı sorunları çözmeyi engeller. Otomatik olumsuz düşüncelerle uğraşmak sonuç değil, sonuca giden yoldur. Terapinin amacı yalnızca hastanın rasyonel düşünmesine yardımcı olmak değil, hastanın sorunlarını bilişsel davranışsal stratejileri kullanarak çözümler bulmaktır. İlk amaç belirtileri azaltmak, uzun vadede ise yaşamla ilgili sorunları ele almak, böylece ileride olabilecek depresyon nöbetlerini önlemektir. Bilişsel terapi için hasta seçimi. Aşağıdaki sorular bilişsel davranışçı tedavinin uygun olduğu hastaları seçmede rehber olarak kullanılabilir. Feynel, 1989. 1. Depresyonun çeşidi nedir? Bake, şiddetli intihar eğilimi yüksek bipolar depresyonlarda daha standart yöntemlerin, ilaç ve hastaneye yatırma uygun olduğunu söylemektedir. Bilişsel tedavi endojen depresyonlarda da çok başarılı olmamaktadır. 2. Depresyonun şiddeti nedir? Depresyonun şiddetinin değerlendirilmesi önemlidir. Çok şiddetli depresyonlarda hastaneye yatırma ve ilaç tedavisi düşünülebilir. Şiddetin değerlendirilmesi tedavi planını yapmak için de önemlidir. Böylece ilk müdahale edilecek belirtiler ve kullanılacak teknikler belirlenebilir. 3. Hasta olumsuz düşüncelerden söz ediyor mu? Bake tarafından depresyonda temel olarak görülen olumsuz, bilişsel üçlü var mı? Ümitsizlik, intihar düşünceleri ve tedavi beklentisinin olumsuz olması ile ilgili düşünceler, ilk açığa çıkarılması ve ele alınması gereken unsurlardır. 4. Hasta tedavi rasyonelini kabulleniyor mu? Tedavi rasyonelini kendilerine yakın görenler ve bu yöntemleri denemek isteyenler bilişsel tedaviden daha çok yararlanmaktadırlar. 5. Hasta eşit işbirliğine dayalı ilişki kurabilir mi? Hastanın düşünce ve duygularını açıklamakta zorluğu varsa, kendi başına sorunlarını çözmesi gerektiğine inanıyorsa ya da terapistin bütün sorumluluğu almasını bekliyorsa, kısa süreli bu çeşit tedaviden yararlanması güçtür. 6. Hastanın baş etme becerileri var mı? Başa çıkma becerileri dağarcığı zengin olan hastalar, bu çeşit tedaviye daha çabuk cevap vermektedirler. Bunun nedeni tedavi rasyonelini daha çabuk kabullenmeleri ya da yeni beceriler kazanmak yerine yalnızca depresyonda bozulan becerilerini yeniden kullanabilmeleri olabilir. Tedavi görüşmelerinin yapılandırılması. İlk görüşme. İlk görüşmenin planı tablo 2'de gösterilmektedir. Bu görüşme tanının konduğu görüşmeden sonra gelir ve 1-1,5 saat sürer. Amacı hastayla iyi bir ilişki kurmaya çalışmak ve tedaviye başlamaktır. Feynel, 1989. Terapistin bu görüşme sırasında yapması gereken şeyler aşağıda sıralanmıştır. 1. Şu andaki sorunların değerlendirilmesi. Bu görüşmedeki amaç hastayla ilgili her türlü bilgiyi toplamak değildir. Hastanın algıladığı şekliyle şu anda karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili genel bir fikir edinmektir. Bunu yaparken önemli sorunlar, bu sorunların başlangıç, gelişim ve bağlamı, yaşam koşulları, kaynaklar, sosyal destek ve bunlarla ilgili otomatik düşünceler üzerine odaklaşılır. Böylece terapist, bilişsel kuram bilgisi ışığında ilk formülasyonunu yapabilir. Tablo 2. İlk tedavi görüşmesinin yapısı. 1. Şu andaki sorunların değerlendirilmesi. Belirtiler, yaşam sorunları, sorunlara ilişkin olumsuz düşünceler, depresyonun başlangıcı, gelişimi, bağlamı, ümitsizlik, intihar düşünceleri. 2. Amaçların saptanması. 3. Tedavi rasyonelinin anlatılması. Pratik ayrıntılar, olumsuz düşünceler ve depresyonun kısır döngüsü, değişme olasılığı. 4. Tedavinin başlaması. İlk tedavi hedefinin seçilmesi, uygun ev ödevinin verilmesi. Genel amaçlar, ilişki kurma, ümidi arttırma, çalışma biçiminin anlatılması. Şu anda karşılaşılan sorunlar bir sorunlar listesi haline getirilir. Böyle bir örnek tablo 3'te verilmiştir. Genellikle böyle bir listede iki çeşit sorun bulunmaktadır. Biri depresyon belirtileri, diğeri ise yaşam sorunlarıdır. Yaşam sorunları depresyonla ilişkili olan ya da olmayan sorunları kapsar. Örneğin A. Pratik sorunlar, işsizlik, ev problemleri gibi. B. Kişiler arası sorunlar, yakın ilişki kurmada güçlük, eşli ilişkide güçlük gibi. C. Bireysel sorunlar, kendine güvensizlik, öfke kontrolünde güçlük. Üzerinde anlaşılan böyle bir sorun listesi, hasta-terapist işbirliğini kuvvetlendirerek daha ilk görüşmeden itibaren bilişsel tedaviyi yaşayarak anlamaya başlamasına yardımcı olur. Görüşme sırasında terapist sıklıkla hastasının söylediklerini özetler ve bu özetlerin hastanın söylediklerini yansıtıp yansıtmadığını hastaya sorarak geri bildirim alır. Problem listesini hazırlamak, problemleri sınıflayarak hastayı korkutan çok çeşitli problemlere bir düzen getirir. Bu şekilde problemlerin azaltılması, hastada problemlerin kontrol edilebilir olduğu duygusunu yaratarak ümidi arttırıcı olabilir. 60 yaşında işini kaybettikten sonra depresyona giren bir hastayla beraber geliştirilen problem listesi tablo 3'te gösterilmektedir. Tablo 3. Depresyondaki hastanın örnek problem listesi. 60 yaşında işini kaybetmiş kadın hasta. 1. Eşinin kaybı ile ilgili duygular. Elem, kızgınlık, yalnızlık. 2. Eşinin ailesiyle olan zorluklar. Miras meseleleri, kendi hakkını koruyamamak, onların karşısında gerekli cevapları verememek. 3. Şimdiye kadar yapmadığı işleri yapmak zorunda oluşu. Yapamayacağı endişeleri.